Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programından hepinize sevgiler, saygılar. Bu hafta sizlere Sultan Hamit devrinin sonlarından itibaren Meşrutiyet ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış bir hanımefendinin hatıralarını tanıtmak istiyoruz. Seniha Sami Moralı'dır bu hanım. Yakın zaman önce vefat etmiştir. Gazeteciliği, hayırseverliği, hayır müesseselerindeki vazifeleriyle tanınır. Vaktiyle edebi ve ilmi mecmualarda eski yıllara, eski zamanlara ait pek çok yazısı yayınlanırdı. Seniha Sami Moralı, Tanzimat Ricali'nden meşhur Abdurrahman Sami Paşa'nın torunudur. Sami ismi buradan geliyor. Eskiden soyadı kanunundan evvel, kadın olsun erkek olsun herkes baba ismiyle anılırdı. Bazı meşhur zatların isimleri torunlarında dahi yaşardı. Normalde Sami Paşa'nın çocuklarının soy ismi Sami olmak gerekirken, Seniha Hanım torunu olduğu için halde Sami Paşa gibi meşhur bir zatın soyadıyla tanınmıştır. Seniha Sami Hanım. Halide Edip Hanım mesela. Sonra soyadı kanunu çıkınca Seniha Sami Moralı'nın soyadı da Moralı olmuştur. Çünkü Sami Paşa'nın aslı Moralı'dır. Fakat Sami ismini de eskiden de böyle tanındığı için muhafaza etmiştir. Efendim bu Sami Paşa ileride yine Seniha Sami Hanım bahsedecektir. Aslen Anadolu'dan Mora'ya ilmiye sınıfından biri olarak vazifeyle gitmiş, oraya yerleşmiş bir ailenin ahfadındandır. Pek çok uzun zaman Mora'da kaldıktan sonra Mora'dan, Mora isyanı üzerine İstanbul'a hicret etmiştir. Ve ilmiye sınıfından bürokrasiye geçmiştir. Sultan Mahmut zamanında, Sultan Aziz, Sultan Mecid ve Sultan Hamit zamanında çok değerli hizmetler ifa etmiştir. Sultan Hamit zamanında vefat etmiştir Abdurrahman Sami Paşa ve İstanbul'da Çemberlitaş'ta Türbe semtindeki Sultan Mahmut Türbesi haziresinde metfundur. Hem çok hizmet eden bir kimsedir hem de şairliğiyle tanınır. Ey zahiri sahip nefes, hubbu sivadan meyli kes, kalmaz dünyada bir kez, Allah bes baki heves diye başlayan meşhur gazeli bugün Keçicizade Fuat Paşa'nın mezar taşına da yazılmış ve o zamandan bu zamana dillerde okuna gelmiş güzel bir manzumedir. Sami Paşa'nın pek çok oğlu vardır. Bunlardan bir tanesi meşhur Suriye valisi Supi Paşa'dır. Hamdullah Supi, Tanrı Över'in babasıdır. Efendim Necip Bey, Sultan Mecid'in kızlarından Mediha Sultan'ın zevcidir. Bu Mediha Sultan bilahare damat Ferit Paşa ile evlenmiştir. Ancak bundan çocuğu olmamıştır. Necip Bey'den çocuğu olmuştur. Meşhur Abdurrahman Sami Bey. Sultanzade Sami Bey ki nesli hala berhayattır. Yine bir başka oğlu meşhur Sami Paşazade Sezai Bey, Tanzimat devri edebiyatçılarından Sergüzeşt isimli meşhur köleliğe dair romanın müellifi. Başka çocukları da vardır. Seniha Sami Hanım bu saydığımız oğullarından değil de başka bir oğlunun kızıdır. Evet, Seniha Sami Moralı entelektüel bir Osmanlı hanımefendisidir. Hatıralarını çok canlı, çok açık bir dille anlatmıştır. O zamanki pek çok örf adet, efendim anane, telakkiler, Seniha Sami Hanım'ın hatıralarında canlılığıyla, parlaklığıyla önümüze serilmektedir. çok az bildiğimiz, çok az bildiğimiz yakın tarihin sosyal hayatına bu hatıralar ışık tutmaktadır. Hem bu bakımdan hem de bir hanıma ait olması bakımından Seniha Sami Hanım'ın, Seniha Sami Moralı'nın hatıralarını size takdim etmekte fayda mülahaz ettik. Seniha Sami Hanım ömrümün ilk yılları Sultan II. Abdülhamit devrinin son yıllarında geçti. Boğaziçi'nde Kanlıca'da güzel bir yalıda oturuyorduk. Kayıkhane yemek odasının altındaydı. Dalgaların sesini işitirdik diye başlıyor hatıraları da. Karadeniz'e akıntıya karşı giden şilepleri seyretmek çok eğlenceliydi. Pek yakın geçerlerdi. Hepsinin bandırasını öğrendik. İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Nemse. Nemse Avusturya malum. Şimdi onlardan hiçbirini göremiyoruz burada. Şimdi dediği bundan 30 sene önce. Çünkü bu hatıralar 30 sene önce kaleme alınmış. İki eski Rus vapuru da vardı. Rus bayrağı da değişti şimdi. Tabii o zaman Çarlık bayrağı var. Sonra komünist ihtilalden sonra Rus bayrağı değişti. Şimdi tekrar Çarlık bayrağına döndüler. Siyah büyük bir kartal. Arnavut bayrağına benziyor. Farkı iki başlı değil kartal. Bir de Romanya yolcu vapuru vardı. Regele Carol. Fazla süratle geçtiği için halk Deli Vapur diye isim takmıştı. Dalgaları, rıhtımları su içinde bırakır, sandalları fena sarsardı. Sandalla gezdiğimiz zaman normal süratle geçen vapurların dalgalarında sallanmayı severdik. Karadeniz'den gelen vapurlar boğazın ortasından akıntıyı takip ettikleri için uzaktan görürdük. Fakat yine bandıraları seçilirdi. Eksik olan Osmanlı şilepleriydi. Yalnız şirketi Hayriye vapurları vardı. Yelkenliler, mamnalar çoktu. Şirket Hayriye vapurları pek muntazam işliyorlardı. Bir de Bahriye Nezaretine bağlı İdare-i Mahsusa vapurları vardı. Bunlar da Marmara sahilleriyle adalara gider gelirlerdi Kadıköy'den itibaren. Şirket Hayriye Boğaz içindeydi. Vapurlar yandan çarklıydılar. Elektrik tenviratı hiçbir yerde yoktu. Ezani saat kullanılırdı. Ezani saat güneş battığı anda saat 12'dir. Her gün güneş battığı zaman, akşam ezanı okunduğu zaman saat 12'ye getirilir. Bu saatin kullanılmasında bir fayda vardı diyor Seniha Sami Moralı. Gezme saati değişmezdi. Çünkü karanlık basınca herkes evine avdet etmiş bulunurdu. Tabi şimdi Seniha Sami Hanım'ın bu sözleri eski devirde zaman telakkisini bizlere anlatıyor. Eskiden sevgili dinleyiciler, söylediğim gibi ezani saat kullanılırdı. Bu şimdi bizim kullandığımız saate vasati veya alafranga saat, ezani saate de alaturka saat de denirdi. Ezani saat uzun yıllar, Cumhuriyet'ten sonra da bir müddet muhafazakar halk tarafından kullanıldı. Saat 12 güneşin batma saatiydi. Böyle olunca sevgili dinleyiciler, namaz vakitlerine göre ayarlanmış bir cemiyet hayatında bu faydalı bir uygulamaydı. Herkes akşam namazını kıldı mı evde olurdu. Akşam namazı kılındıktan sonra, hava karardıktan sonra sokakta kimse kalmazdı. Kadınlar gezmeden, çocuklar oyundan, erkekler işten hep aynı saatte güneş battığı zaman dönerlerdi. Hala ben hatırlarım, ben küçükken babaannem saat 12 oldu sen hala sokaktasın derdi de ben anlamazdım, saat 12 olmadı. Herhalde mecazen mübalağa ediyor derdim. Meğerse o güneşin batmasını kastedermiş. Dedem de benim ezani saat kullanırdı. Histon marka bir cep saati vardı. 48 liraya aldığını söylerdi o saati. Bu saat devamlı akşam ezan okunurken efendim ayarlanırdı. Peki ezanı okuyan nereden biliyor? Her şehirde, her kasabada, efendim, çarşı camileri, ulu camilerin olduğu yerde muvakkithane vardı. Yani zamanı ayarlama mekanı vardı. Saatin olmadığı zamanlarda çeşitli metotlarla, saat yaygınlaştıktan sonra ise burada dakik bir saat bulunurdu. Müezzin her gün, tabii muvakkit cetvellerinde o gün, gün kısalması veya uzaması yazardı. Mesela gün bir dakika kısalmışsa saat bir dakika geriye alınırdı. Gün bir dakika uzamışsa bir dakika ileriye alınırdı saat 12'de. Mesela saat 12'ye bir kala, eğer o gün günün kısalması bir dakika ise 12'ye bir kala saat 12'ye getirilir ve ezan okunurdu. Bunu çarşı camiinin veya cami-i kebir denilen ulu camilerin müezzinleri, varsa muvakkitleri yapardı. Büyük şehirlerde İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da muvakkitler vardı. Hatta şair demiş ya, Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saattir? Yani Şebi Yelda 21 Aralık en uzun gece. Diyor ki şair, en uzun geceyi müneccimler yani astronomlar ve muvakkitler yani camilerde namaz vaktini ayarlayanlar ne bilir? Gama, derde müptela olana sor. O gecenin kaç saat olduğunu en iyi o bilir. Çünkü geceleri uykusuz geçireceği için. Bunu vaktiyle meşhur bir politikacımız Süleyman Demirel yasaklı olduğu zamanlar için söylemişti. Yasaklı zamanları nasıl geçirdiniz demişlerdi de bu meşhur beyti söylemişti. Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saattir? Evet, işte ezani saatin böyle bir faydası vardı diyor Seniha Sami Moralı. Gezme saati değişmez, karanlık basınca herkes evine avdet etmiş olurdu. Evet, satıcılar diyor Seniha Sami Hanım, büyük kayıklarla geçerlerdi. Sebze, meyve denizden alınırdı. Satın alınacak karpuzlar, kavunlar yalıların hususi rıhtımlarına serilerek bırakılırdı. Bir manifaturacı Yahudi şivesiyle malını satardı. Çorap, mendil, yaşmak, ince danteleler, zarif fistolar, âlâ kumaşlar. Davet edilince rıhtıma yanaşır, yalının alt katındaki büyük sofada mallarını sererdi. Herkes beğendiğini alırdı. Eskiden sevgili dinleyiciler, kadınlar çarşıya çıkmadıkları için kadınlara mahsus alışverişler bu şekilde yapılırdı. Evin kahyası veya evin kahyası yoksa evin erkeği kadınlara lazım olan mallardan birkaç numune eve gönderir. Kadınlar onun içinden beğenir. O numunelerden kadınların istediği şekilde ev safta mal eve gönderilirdi. Mesela hanıma ayakkabı mı alınacak? Hanım tarif eder. 3-4 çift ayakkabı eve gönderilir. Hanım bunlardan birini beğenir. Geri kalan tekrar dükkana gider. O alınanın parasını bey öderdi. Kumaş mı alınacak? Manifaturacı eve top top kumaşları getirir. Kadınlar işlerinden beğenir. Efendim onları alır gerisi giderdi. Alışveriş hep bu şekilde yapılırdı. Yiyecek alışverişini ise erkekler, evin varsa kahyaları yoksa erkekler pazardan yaparlar. Efendim ya kendileri getirir veya bir hamal tutup küfeyle eve gönderirlerdi. Hanımların çarşıya çıkmaları adet değildi. Yakın zamana kadar Anadolu kasabalarında hanımların geçmek için dahi olsa çarşıya inmediklerine ben şahit oldum. Mesela bir mahalleden bir mahalleye gezmeye gideceklerse ve o mahalle ile o mahalle arasında çarşı varsa çarşıdan geçmezler, kenardan daha uzak bir yoldan dolaşırlar, çarşıdan asla geçmezlerdi. Hatta bazı kadınların çarşıdan geçtikleri için ayıplandıklarına şahit olurduk. Ancak artık bu kaideler Anadolu kasabalarında da kalmadı. Kadınlar rahatlıkla çarşılara, pazarlara inmektedirler. İşte Seniha Sami Hanım da tabi boğaz içinde oturdukları için bunlar kayıkla geliyor, satıcı oraya seriyor. Bu vesileyle orada toplanmak çocuklar için bir eğlence olurdu diyor Seniha Sami Hanım. Mürebbiyemiz de mürebbiyeleri var. İngilizce konuştuklarını işitince ihtiyar Yahudi meraklanıyor. Ben küçükken İngilizce öğrenmiştim diyor. Kırım Harbi zamanında yani 1854 senesinde İstanbul'da Didonlar, İngilizler doluydu. Beni öteberi işlerde koşuştururlardı diyor Yahudi. İngilizler belli de Didonlar kim? Didonlar Fransızlar. Onlar konuşurken birbirlerine Didon yani azizim diye hitap ederlermiş. Bundan dolayı halk onların konuşmalarını takliden o hatırlatarak Didon demişler onlara. Fransızlara Didon derlermiş. Dillerini anlamıyorlardı. İngilizler onlardan farklı biraz. 1854 yılında zamanın Osmanlı hükümetinin başında bulunan Mustafa Reşit Paşa İngilizlerin de telkin ve teşvikleriyle Osmanlı Devleti'nin Ruslara karşı harbe sokmuştu. Bu harbe Kırım Harbi denir. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bize yardıma geldiler. Bunların orduları Selim Yakışlası'na kondu. Bütün harp masraflarını biz karşıladık. Rusları yendik. Kırım'ı tekrar ele geçirdik. Fakat neticede hiçbir menfaat elde edemeden, üstelik savaş masraflarını da sineye çekerek bu harpten çekildik. Kırım'ı işgal ettiğimiz halde Kırım'ı tekrar almadık. Çünkü bu bir İngiliz oyunuydu. İngilizler o sırada Hindistan'daki Türk İmparatorluğunu, Hindistan'da malum Babür İmparatorluğu vardı. Bu imparatorluğu işgal etmek için bir hile düşünmüşlerdi. Osmanlı Devleti buraya yardım etmesin diye Osmanlı Devleti'nin başını Ruslarla belaya soktular. Kendileri orada Hindistan'ı rahatça işgal ettiler. İşte Kırım Harbi bu harptir sevgili dinleyiciler. Kırım Harbi'nin Osmanlı hayatında, sosyal hayatında, kültür tarihinde de yeri vardır. Mesela bu işte Didonlar, efendim donsuz asker, donsuz asker İskoçyalılara denir mesela. Etek giyerlerdi onlar malum. Don pantolon demektir. Pantolon tabi İtalyanca bir tabir. Türkler pantolon demez, don derlerdi. Don aslında elbise demek ama umumiyetle erkeklerin giydiği şalvar türü şeylere don denir. Donsuz asker yani pantolon giymeyen asker, yani etekli asker, yani İskoç manasına. Meşhur Üsküdar'a giderken türküsü de o zamanlarda meşhur olmuş. Hatta bir İskoç marşıdır. İskoç askerleri Selimiye kışlasından Üsküdar'a veya Kadıköy'üne bu bando mızıka eşliğinde giderlermiş. Halk onun melodisinden meşhur Katibim türküsünü yapmış. İşte Yahudi'nin kastettiği o devirler. O devirlerde İngilizler demek ki Yahudi'yi getir götür işlerinde kullanmışlar. Ondan dolayı Yahudi İngilizce öğrenmiş. Yahudiler tabi lisan öğrenmeye yatkın bir millet. Hem de ticarete ehil bir millet. Ticareti yatkın olunca lisan bilmek zaruri. Şimdi bakıyorsunuz kapalı çarşıda küçücük çıraklar pek çok dili efendim en azından satış yapacak, ticaret yapacak kadar öğrenmişler. Kursa gönderseler bu kadar öğrenmezlerdi. Pratik hayat daha faydalı olmuş. dinleyiciler, Seniha Sami Moralı'nın hatıralarına devam ediyoruz. Diyor ki Seniha Sami Hanım, geceleri bekçinin sopasını kaldırımlara vurarak saati bildirmesi, beni uykudan yarı uyandırdığı halde derin bir rahat ve emniyet duyardım. Hırsızlık azdı, cinayetler pek azdı ve ekseriya hissi sebeplerden dolayıydı. Hayat sakin ve ucuzdu. Fakat bir gölge üzerimizde dolaşıyordu. Osmanlı memleketlerini her taraftan saran düşmanların hainane emelleri ve hileleri, içeriden garazkâr unsurların sinsi faaliyetine karşı durmaya çalışan bir hükümet. Evet, Fuat Paşa'nın şu sözü meşhurdur: biz içeriden, siz dışarıdan yıkmaya çalışıyoruz, yine de yıkılmıyor. Yunan Harbi yeni geçmişti. Bundan dolayı Osmanlı Devleti bir zaafa düşmüştü. Maaş ödemede sıkıntı vardı. Halbuki sevgili dinleyiciler, Sultan Hamit devri Osmanlı maliyesinin en parlak devriydi. Daha önceden Kırım Harbi'nden kendisine intikal etmiş olan borçları Sultan Hamit faizlerini kaldırarak ana paralarını da 1/3'e tenzil ettirerek ödemişti. Bunun ödenmesi için Düğün Umumi İdaresi kurulmuştu. Ancak İngilizlerin kışkırtmasıyla 1897 yılında Yunanların hudut ihlalleri ve bunun üzerine Osmanlı ordusunun Yunanlar üzerine yürümesi, tabii Osmanlı ordusu o zaman ta Atina'ya kadar inmişti sevgili dinleyiciler. İngiliz kurmaylarının 6 ayda aşamaz dedikleri Termofil geçidini Osmanlı ordusu 24 saatte aşmış ve işte Şehit Abdülezel Paşalar, Şükrü Paşalar o zaman Atina'ya 24 saat içinde inmişlerdi. Osmanlı ordusu baharı kazanmıştı. Ancak harpler artık eski harpler gibi değildi. Çok masraflı harplerdi. Hiçbir müttefikimiz de olmadığı için bu harp Osmanlı maliyesine çok pahalıya mal olmuştu. Maaş ödemede zaafa düşülmüştü. Ondan dolayı halk işte Sultan Hamit'in maalesef şanssızlığı bu olmuştur. Bu maaşlardaki sıkıntı, tabi askerleri de intikal etmiş ve askeri kendisine cephe aldırmak zorunda kalmıştı. Ona dikkat çekiyor Seniha Sami Hanım. Fakat sonra bir halk bir nümayiş yaptı diyor maaşlarından dolayı. Maliye Nazırı padişah irade çıkarttı ve Maliye Nazırı'na maaşı verdirttirdi diyor. Eskiden diyor Seniha Sami Hanım, bu da enteresan olduğu için sizlere nakledeceğim. Mühürle maaş almak mümkündü. Hanımlar, efendim dul ve yetim olanlar tabii, maaş almak için efendim bakanlık kalem vezneliğine gitmezlerdi. Eski terbiyede zaten bu yoktu. Evrak ve mühürlerini becerikli bir kimseye tevdi ederlerdi. Bir vekalet verirlerdi. Onlar bu mühürle ve evrakla hanımların maaşlarını alırlardı. Hanımlar da onlara bir miktar bahşiş verirlerdi. Bu yakın zamana kadar böyle devam etti sevgili dinleyiciler. Benim çocukluğumda da böyle dul veya yetim maaşı alan yaşlı hanımlar asla bankaya veya işte maaşın ödendiği vezneye gitmezler. Güvendikleri, iş bilir bir kimseyi vekil tayin ederlerdi. O zamanlar mühür kazıyıcıları vardı. Her kasabada mühür kazıyıcısı vardı ki insanlara mühür kazırdı. Bu mühürlere, mühürlerle imza yerine geçerdi. Kimsenin mühürü kimseye benzemezdi çünkü. Bir ustanın elinden çıktığı için bir başka usta aynısını yapsa bile muhakkak bir yerde o şeyi tutturamazdı. O yazıyı tutturamazdı ve fark hemen anlaşılırdı. Bundan dolayı sahteciliği son derece zordu. İmzadan bile mührün sahteciliği daha zordu. Çünkü pirinç plakalara yazıldığı için bunda sahtecilik yapmak çok zor idi. Şimdi belki daha kolaydır ama o zaman bu mümkün değildi. Kaldı ki mühür ustaları, hakkaklar namuslu kimselerdi. Aynı zamanda hattat olan kimselerdi. Ve bu gibi sahtekarlıklara tevessül etmezlerdi. İşte Seniha Sami Hanım'ın bu ibareleri bana eski adetleri hatırlattı. Her cuma günü Sultan Hamit, selamlık merasiminin Hamidiye Camii'nde icra edilmesini emrederdi. Ertesi sabah bütün gazetelerin baş sütununda bu havadis şu şekilde ilan edilirdi. Şimdi bunu kimse anlamaz ama hatıra olmak üzere nakledeceğim. Hurşidi Hüyüzat Efzai Hilafetü Saltanat, Temirül Müminini Maali Menkabet, Nebahat Bahşende-i Erike-i İclal-ü İkbal ve Şeref Efzai Makam-ı Hilafeti Alül Al, Tacdar-ı Alicah ve Şehriyar-ı Ulviyet İktinah Efendimiz Hazretleri, dünkü gün Eda-i Farize-i Salat Niyet Hüdapesendanesi ile Selamlık Resmi Şevket Mürtesimi'nin Hamidiye Cami-i Nur-u Lami'inde icrasını emr-i ferman buyurmuştur. Evet, selamlık resmine, selamlık resmi padişahlar her cuma günü sevgili dinleyiciler cuma namazını kılmak üzere bir camiye cuma namazı kılmaya giderlerdi. Ancak bu cuma namazına gidiş ve geliş bir merasim dahilinde olurdu. Zaten Osmanlı'da her şey merasime ve protokole bağlanmıştı. Protokol ve teşrifat hataları pek affedilmezdi. Padişahların bu cuma selamlıkları çok mühim ve saltanatlıydı, gösterişliydi. Halk, efendim yabancılar, turistler hepsi bu gösterişli, ihtişamlı manzarayı görmek için cuma gününü iple çekerlerdi. Bir gün öncesinden padişahın hangi camiye gideceği ilan edilirdi. İstanbul'un büyük camilerinde, padişaha mahsus hünkâr mahvillerinde padişah cuma namazını kılardı. Şimdi işin bir bu turistik, ihtişam yönü var. Bugün İngiltere Kraliçesi'nin de böyle bir yerden bir yere gitmesi biliyorsunuz çok turistik bir hadise ve hazineye gelir getiriyor. Ama Osmanlı padişahlarının selamlık resminin, cuma selamlığının bir başka faydası vardı. Cuma selamlığından çıkarken padişaha bir şey arz etmek isteyenler, şikayette bulunanlar, efendim bir arzusu olanlar bunları bir kağıda yazar, padişahın gideceği caminin avlusunda beklerlerdi. Padişah camiden çıktığı zaman bir müddet bekler ve mabeyn katipleri veya sır katipleri halkın padişaha vermek istedikleri arz-ı halleri, istidaları padişaha toplar, padişaha takdim ederlerdi. Padişah saraya dönüşünde bu istidaları tetkik eder ve gereği yapılması ve kendisine bilahare haber verilmesi için gerekli yerlere havale ederdi. Eğer bu şikayetlerin icabı yapılmazsa padişah muhatabının tazir ve tevbih ederdi. Bundan dolayı padişahın yollamış olduğu şikayet ve istidalar öncelikle evleviyetle tetkik edilirdi. Padişahlar ta Hazreti Peygamber'den bu yana gelen bu ananeyi yani halkın her istediği zaman hükümdara ulaşabilme imtiyazını muhafaza etmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu imtiyaz muhafaza edilmiştir. Bugün buna benzer bir adet devam ediyor. Cumhurbaşkanlığına ve meclise halkın dilekçe verme salahiyeti vardır. İşte cuma selamlıkları bu bakımdan çok mühimdi sevgili dinleyiciler. Ancak Sultan Hamid zamanında bazı kötü fikirli kimselerin padişaha suikast tertiplemesinden korkulduğu için padişah cuma selamlıklarını şehrin muhtelif camilerinde değil Yıldız Sarayı'na çok yakın olan ve emniyet bakımından da daha elverişli bir mevkide bulunan Hamidiye namı diğer Yıldız Camii'nde icra ederdi. Ama aynı selamlık, aynı merasim orada da icra edilirdi. Dünya Müslümanları, hacca gidecek olan kimseler, halifeyi görmek, padişahı görmek, onun duasını almak, ondan sonra hacca gitmek maksadıyla dünyanın her tarafındaki memleketlerinden önce İstanbul'a gelirler. İstanbul'da cuma selamında padişahı görürler. Hatta müsaitse padişah bunları kabul eder huzuruna, kendilerine hediyeler ihsan eder. Ondan sonra hacca veya gidecekleri yere giderlerdi. Böylece cuma selamlığı aynı zamanda halifenin dünya Müslümanlarının lideri olma keyfiyetinin de tezahür ettiği bir yer olurdu. Ondan dolayı ehemmiyetle cuma selamlıkları icra edile gelmiştir ve gazetede de muhakkak efendim basma kalıp birkaç ifadeyle birbirinden farklı kalıplarla bu gazetelerde ilan edilerek bu ananenin yaşatıldığı da izhar edilmiş olurdu. Sultan Hamid zamanında din ve ahlak prensiplerine riayete çok dikkat edilirdi. Erkekler de, kadınlar da çok ciddi bir hayat yaşarlardı. Vükela ve yüksek memurlar yazın aileleriyle beraber Boğaziçi'nde, Marmara sahilinde yahut adalardaki sayfiyelerinde ikamet ederlerdi. 1902 senesinin yaz mevsimini adalarda geçirmeleri mahsurlu görüldü. Vükela'nın kimi kışlık konaklarında kaldı, kimi Boğaziçi'nde birer yalı kiraladı. Bu yasak 3 sene devam etti. Bir rivayete göre hanımların adalardaki kıyafetleri fazla açık addedilmiş. Evvelden beri adalarda ve Kadıköy civarında yeldirme ve başörtüsüyle gezerlerdi. Boğaziçi'nde ise yaşmak ferace örtülürdü. Ancak yaşmak modası geçmek üzereydi. Ancak cuma ve pazar günleri ilkbaharda kağıthanede arabayla ve yazın göksuda kayıkla gezerlerken kadınlar yaşmaklanırlardı. Onun dışında fakir halk çarşaf ve yüzde peçeyle gezerlerdi. Saray halkı muhakkak yaşmak giyerdi sevgili dinleyiciler. Saray halkı ananelerine çok daha bağlıydı. Malum burada şimdi bir başka mesele de geldi önümüze Senia Sami Hanım'ın hatıralarında. O zamanlar sevgili dinleyiciler çarşaf yeni yeni Osmanlı ülkesinde yayılıyordu. Senia Hanım bahsetmiyor ama Senia Hanım'ın amcası Supi Paşa Suriye valiliğinden İstanbul'a geldiği zaman Şam valiliğinden hatta Şam'a tayin edilirken meşhur Hacı İzzet Paşa tarih düşmüş. Talihi subuh oldu Şam'ın eylesin Suriye sur. Yani Supi Paşa'nın vali gitmesine tarih düşürmüş. Subuh sabah demektir. Talihi subuh oldu Şam'ın. Yani Şam'ın talihi subuh sabah gibi oldu. Supi Paşa'nın gitmesiyle subuh ile Supi arasında bağlantı kurmuş. Hacı İzzet Paşa eylesin Suriye sur. Sur düğün eğlence demektir. Suriye sur eylesin. Yani Supi Paşa'nın gidişinden dolayı. Supi Paşa vazifesini bitirip de İstanbul'a dönünce Suriye halkının bazıları Suriye'deki gayrimüslim Hristiyan Arap kadınlarının giydiği bir kıyafet olan siyah çarşafı giyerlerdi. Supi Paşa'nın hanımı haremleri de bu modayı İstanbul'a getirdiler. Ve Çırpıcı Çayırı'nda ilk defa bu kıyafetle görüldüler. Moda değil mi bu? Herkes bu sefer çarşafa döndü. Çarşaf pratik bir kıyafetti, ucuz bir kıyafetti. Bilhassa Balkan muhacirleri geldikten sonra bu ucuz kıyafet giyildi, Anadolu'ya da yayıldı. Ancak Sultan Hamid zamanında çarşaf ve peçe kat'i surette yasaktı. Çünkü çarşaf ve peçe hem anane olmayan bir kıyafetti, hem de kötü niyetli kimseleri bir suç işledikten sonra çarşaf ve peçe giyerek yani kadın kıyafetine bürünerek kaçmaları kolaydı. Bundan dolayı Sultan Hamid zamanında çarşaf ve peçe giyilmesi kat'i surette yasaklanmıştır. Yaşmak ve ferecisi olmayan kadınlar bu yasak üzerine çarşafın pelerinini omuzlarına indirdiler, başlarını örttüler. Fakat diyor Senia Sami Hanım, moda ile kim başa çıkabilir? Meşhur bir söz vardır, padişah yasağı 3 gün sürer. 4. gün yine yüzler peçelendi, pelerin başı örtüldü. Zaptiye efendim yasak üzerine yasak çıkarttı. Çarşaf bir yasaklanıyor, halk vazgeçiyor, sonra tekrar örtüyordu. Sultanahmet düştükten ve Balkan Harbi neticesinde Balkan muhacirleri İstanbul'a yoğun bir şekilde yerleştikten sonra artık çarşaf ve peçe tamamen bütün Osmanlı ülkesine yayıldı. Hala Anadolu'nun pek çok yerinde eski bir gelenek olarak çarşaf, siyah çarşaf giyilmektedir. Ancak çarşaf deyince hemen gözün önüne siyah, bugün bazılarının giydiği çarşaf gelmemelidir. Eski çarşaflar renk renkti. Yaşlı hanımlar siyah, lacivert, koyu kahverengi, koyu bordo çarşaflar giyerlerdi. Bunların çoğu muareydi, yani kendinden desenli dalgalıydı. Gençler daha açık renkli, canlı renkli çarşaflar giyerlerdi. Tirşe rengi, efendim firuze rengi, efendim bordo, açık bordo, tabii ki yine kırmızı falan yok. Veya çitari çarşaflar çok meşhurdu. Kalın çizgili. Mesela bordo bir çizgi, yanında krem rengi bir çizgi. Böyle veya lacivert bir çizgi, yanında açık gri bir çizgi. Kalın. Böyle çitari derlerdi buna. Çitari çarşaflar da özellikle genç kızlar arasında çok modaydı. Peçe örterler, çarşaf giyerlerdi. Sultanahmet zamanında çarşaf yoktu. Sultanahmet'ten sonra çarşaf bu denli yayıldı. O zamanlar ne giyerlerdi? Yaşmak ferace. Ferace bugün kadınların mantosuna benzeyen, sırtı pelerinli, biraz daha bol ve yere kadar olan bir dış giysisiydi. Yaşmak ise, efendim başa erkeklerin fesinin daha küçüğü, daha kısasını beyaz renkte oturturlar, fiketeyle tuttururlar, üzerini beyaz yeldirmeyle örterler, yüzlerine de ince tülden bir yaşmak alırlardı. İşte yaşmak ferace buydu. Kadınların Sultanahmet devrindeki ve daha önceki kıyafetleri buydu. Saray halkı hiçbir zaman çarşaf giymemiştir. Sultanahmet'ten sonra bile saray halkı yaşmağa, ferace'ye devam etmiştir. Çarşaflı olanlar saraya eğer irtibatları var, saraya gidip geliyorlarsa muhakkak bir ferace bulundururlar. Saraya ferace ile gider gelirlerdi. Şimdi Senia Sami Hanım'ın bu sözlerinden bir şey daha aklıma geldi. Efendim adalarda yazlığı olanların adaya gitmeleri yasaklandı. Efendim diyeceksiniz ki bir adamın yazlığa gitmesi neden yasaklanıyor? Efendim o zamanlar İstanbul, nefs İstanbul'da oturanlar yani sur içinde oturanlar kışın yazın Boğaziçi'ne, adalara veya Kadıköy'e yazlığa giderlerdi. Bilahare Kızıltoprak falan da yazlık semtleri oldu. O zamanlar köydü. Fakat o zamanlar özellikle vükelanın devlet adamlarının her istedikleri zaman yazlığa çıkması mümkün değildi. umumi bir irade-i seniyye yayınlanırdı. Herkes yazlığa çıkabilir. Ve o tarihten itibaren vükela, yani devlet, ileri gelen devlet adamları yazlıklarına göçerlerdi. Bilahare yine bir ilan çıkartılır. Herkesin yazlıktan şehre dönmesi ilan edilirdi. Tabi bu daha ziyade üst düzey devlet bürokratları içindi. Bunun tabi emniyet mülazası var. Başka bir takım mülazalar var. Mesela vükela, yani bakanlar, Boğaz içindeki yalılarında oturuyorlar yazın. Bir vapur her sabah bakanlar kurulu toplantısı olduğu zaman vükelayı yalılarından toplar ve sur içine getirir. Bugünkü Bağbali, şimdi İstanbul valiliği olan Bağbali'de içtima yaparlardı. Buna vükela vapuru denirdi. İşte bu gibi tedbirler ve programların rahat yapılabilmesi için vükelanın, ilmiye sınıfının yazlığa göçmesi ve yazlıktan geri dönmesi hep padişah iradesiyle olurdu. Bir de tabii eski insanlar bağlı bulundukları amirin, reisin emriyle hareket etmek isterlerdi. Padişah emretmedikçe, irade çıkmadıkça yazlığa göçmek istemezlerdi. Eski insanlar yaptıkları her işte böyle büyüklerinin, amirlerinin rızasını ararlar ve amirin rızası olan işte bereket telakki ederlerdi.
Thank you.
Seniha Sami Hanım hatıraların bu bölümünde diyor ki, babam sosyal hayatı kuvvetli birisiydi. Arkadaşlarıyla yalıda, deniz üzerindeki taşlıkta toplar, muhabbet ederlerdi. Günlerden bir gün diyor, üst katta da annem biz otururduk. Bunları seyrederdik. O zamanlar Sultan Hamid memleketin aleyhine çalışan insanları takip etmek için bir istihbarat teşkilatı kurdurmuştu. Kuvvetli bir istihbarat teşkilatıydı. Hafiye teşkilatı denirdi. Hafiye gizli demektir. Sonradan bu çok istismar edilmiş ve Sultan Hamid'in çok aleyhine kullanılmıştır. Halbuki istihbarat teşkilatı olmayan devlet bugün yoktur. Bundan dolayı bunları jurnal etmişler. İşte bir rejim aleyhine bir şebeke kurulmuş da bu şebeke burada toplanıyormuş gibi. Babası çağrılmış saraya. Sarayda Mabeyinci tarafından isticbab edilmiş ve beraat etmiş. Başkaları hakkında da bu gibi jurnaller yapılmış fakat hepsi beraat etmişler. Seniha Sami Hanım diyor ki, jurnaller incelenirdi fakat tahkik edilirdi. Yalan olduğu ispat edilince takibat yapılmazdı. İftira eden jurnalci eğer iftirası sabit olmuşsa cezalandırılırdı. Ondan dolayı bu jurnal meselesi, hafiye teşkilatı çok istismar edilmiş meselelerdir. Ve Sultan Hamid zamanında bu şekilde hareket edildiğini bizzat o devri yaşayan Seniha Sami Hanım anlatmaktadır. İkinci bir mesele de Sultan Hamid zamanında yayınlanan bütün kitaplar Marif Nezareti'nin resmi müsaadesi olmadan neşredilemez, tap edilemezdi. Marif Nezareti'ndeki bir ilmiye heyeti yazılan kitapların gerek dine, gerek ahlaka, gerek siyasete uygun olup olmadığına dikkat ederdi. Böyle olmayan kitapların izinle müsaade edilmezdi. Gayrimeşru şekilde basılmış olan kitaplar toplanıp hamam külhanlarında yakılırdı. Bundan dolayı da Sultan Hamid devri çok tenkit edilmiştir. İşte fikir hürriyeti yok, kitap yok. Efendim Sultan Hamid zamanında imha edilen kitapların hep dine ahlaka aykırı oldukları burada kaydedilmektedir. Bu kitaplar Marif Nezahat'in izni dışında basıldığı için imha edilirdi. 1908-23 Temmuz'u Meşrutiyet'in ilan günü aynı zamanda sansürün kaldırıldığı gündür. Bu tarih bugün basın bayramı olarak kutlanır. Fakat bunun menfi neticeleri de olmuştur. Bu tarihten sonra basılan kitaplarda alabildiğince ahlaksızca, alabildiğince siyaset aleyhtarı, alabildiğince din aleyhtarı, alabildiğince ahlaksız neşriyat yapılmıştır. Hele dini sahada 1908 yılından 23 Temmuz'undan sonra, yani 1324-23 Temmuz'undan sonra basılmış olan kitapların hiçbirine güvenilememektedir. Ancak vesika vermişse güvenilmektedir. Bu tarihten önce yayınlanan kitaplar ise Marif Nezaretindeki bir ilmiye heyeti tarafından tetkik edildiği için muteber kabul edilmektedir. İşim, yani madalyonun bir başka yönü de vardır ki Seniha Hanım ona da işaret etmektedir. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programı için ayrılan müddetin sonuna geldik. Seniha Sami Hanım'ın hatıralarına inşallah önümüzdeki programda devam ederiz. O program neşredilinceye kadar hoşça kalın.
Hatıralar.